Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resul ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 20 Mayıs 1401, Hicri Kameri 15 Rebiülevvel 1444 ve Miladi Takvimli 12 Ekim 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Vahdet Haftası Özel Programı ve Hafız-ı Şirazi Anma Günü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne vurgu yaptı. İran, Avrupa'yı İran'ın iç işlerine müdahalesi konusunda uyardı. İran'ın Kerman eyaletinde Siyonist istihbarat servisinin bir casusu tutuklandı. İran, 50 milyon dolarlık ilaç ihraç etti. Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı, Irak'ta hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini söyledi. Türkiye Savunma Bakanı, Rus mevkidaşıyla görüştü. Avrupa'da fiyat artışlarına karşı protesto dalgası her geçen gün artıyor. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Salı günü Ermenistan, İran Parlamento Dostluk Grubu Başkanı ile yaptığı görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki farklılıkların barışçıl bir şekilde çözülmesi çağrısında bulundu. Fars Haber Ajansı'na göre bu toplantıda Hüseyin Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkelerin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme ilkeli politikasına atıfta bulunarak Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesi çağrısında bulunarak Tahran'ın uluslararası sınırların değişmesi veya bölgedeki jeopolitik değişiklikler için herhangi bir girişime karşı olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan, iki ülke arasında gelişen iyi ilişkilere ve iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesinde parlamentoların rolüne değinerek İran İslam Cumhuriyeti'nin ilişkileri daha da genişletme çabalarına vurgu yaptı. Emir Abdullahyan ayrıca geçiş ücretlerini ve maliyetleri azaltarak iki ülke arasındaki ulaşım ve geçişin kolaylaştırılmasını ve İran şirketlerinin Ermenistan'ın iki ülke arasındaki ekonomik ve altyapı projelerinin uygulanmasına katılımını vurguladı. Ermenistan ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki parlamenter dostluk grubu başkanı da iki ülke arasındaki iyi ilişkilere işaret ederek bölgesel gelişmeler konusundaki tutumundan dolayı Tahran'a teşekkür etti ve Ermenistan'da işbirliğiyle ilgilenen İranlı şirketlerin katılımını memnuniyetle karşıladı. Ermenistan heyetinin bu toplantıda değindiği diğer konular arasında ulaşım ve transit geçiş kolaylaştırma projelerinin hızlandırılması, ticari alışverişlerin artırılması ve iki ülke vatandaşlarının ve turistlerin hareketlerinin kolaylaştırılması yer aldı.
İran Dışişleri Bakanı, Fransa Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Avrupa'nın İran'ın iç işlerine müdahalesini eleştirdi ve Catherine Colonna'ya bu sürecin devam konusunu uyardı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Fransa Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde şöyle dedi. Avrupa Birliği kısıtlayıcı önlemler alırsa Tahran'da karşı önlemler alacaktır. Emir Abdullahyan bu görüşmede ilişkilerin karşılıklı çıkar ve saygı çerçevesinde olması gerektiği konusunda anlaştık dedi. İran'daki ayaklanmaların Mehsa Emin'in ölümü bahanesiyle tetiklenmesinden sonra nükleer anlaşmanın 3 Avrupalı üyesiyle birlikte Fransa, İngiltere ve Almanya isyancıları desteklemek amacıyla sahaya çıkmışlar ve bu bağlamda sadece müdahaleci açıklamalar yapmakta kalmamışlar, aynı zamanda yaptırımlardan da bahsettiler. Ve bu arada geçen pazartesi günü İngiltere, İran'ın bir kurumu ve birkaç üst düzey siyasi ve güvenlik görevlisine karşı yaptırım kararı aldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynakta bu doğrultuda Almanya, Fransa, Danimarka, İspanya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nin İran'a yönelik yeni Avrupa Birliği yaptırımlarının uygulanması için 16 teklif sunduğunu ve Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının yeni yaptırımlarla ilgili karar vermek için 25 Ekim'de bir araya geleceğini duyurdu.
Filistin intifadasını destekleme uluslararası konferansı genel sekreteri olayların ve ayaklanmaların açıklanmasına vurgu yaptı. Son olaylarda Amerika'nın ve dışlanan Siyonist rejimin rolünü öne koydu. Amerika ve Siyonist rejimin ülkede planladığı son olayları ve karışıklıkları açıklamak için dün Uluslararası Filistin İntifadası'nı destekleme konferansının daimi sekreterliğinde gerçekleştirildi. Evvel hareketi Hamas hareketi, Lübnan Hizbullah'ı, Tahran'da yaşayan Iraklılar ve Filistin bölgesinden bazı aktivistlerin katıldığı bu toplantıda Amerika'nın ve dışlanan Siyonist rejimin son olay ve karışıklıklardaki rolü, politikacılar açısından siyasi meseleler üzerine uzman olan hangi uzmanlar bu olaylarda Amerika'nın ve nefret edilen Siyonist rejimin rolünü dile getirdiler. İRNA'ya göre Filistin intifadasını destekleme Uluslararası Konferansı Genel Sekreteri Seyit Mujtaba Abtahi, ülkedeki son olaylarla ilgili olarak şunu söyledi. Son günlerde yaşanan olaylar ve ayaklanmalar ile İslam İnkılabı rehberinin Amerika'nın ve dışlanan Siyonist rejimin rolüne ilişkin sözleri dikkate alındığında Filistin bölgesindeki bazı düşünürler toplantıya katılma talebinde bulundu. Amerika'nın ve dışlanan Siyonist rejimin olaylardaki ve karışıklıklardaki rolünü açıklamak için bir toplantı yaptılar. Uluslararası Filistin İntifadası'nı destekleme konferansı genel sekreteri şunları ekledi. Soru cevap şeklinde gerçekleşen bu toplantıda hazır bulunanlar içeriklerini ve Amerika'nın rolüne ilişkin görüşlerini dile getirdiler. Siyonist rejimi son olaylarda ve kargaşalarda dışladı ve Amerika'nın ve Siyonist rejimin son olaylar ve ayaklanmalardaki rolünün medya aracılığıyla İran halkına anlatılması kararlaştırıldı.
İran'ın Kerman Eyaleti Başsavcısı, eyalette Siyonist İsrail rejimi istihbarat servisi için casusluk yapmak ithamıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını duyurdu. Kerman Eyaleti Başsavcısı Hüccet-i Resam İbrahim Hamidi, bu eyalette Siyonist rejim İsrail casusluk servisi için casusluk yapan bir kişinin tutuklandığını duyurarak şöyle dedi. Sanık eyaleti güvenlik karşıtı ve yıkıcı önlemler almayı amaçladı. Ancak devrim muhafızları istihbarat teşkilatının uyanıklılığıyla bu komplo engellendi. Kerman Eyaleti Adalet Bakanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne göre Hamidi şöyle dedi. Siyonist İsrail rejimi istihbarat ile bağlantılı kişilerden biri güvenliği bozmaya yönelik bir eylemde bulunamadan devrim muhafızları istihbarat teşkilatının birimlerinin teknik ve istihbarat girişimlerinin ardından Kerman ilinde belirlenerek tutuklandı.
İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, Müslümanların mezhepler arasındaki birliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ehl-i Sünnet'e göre Hicri Kameri Rebiülevvel ayının 12'si sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin doğum günüdür. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin girişimiyle 12 Rebiülevvel ile Şiilere göre 17 Rebiülevvel olan tarih arasındaki hafta Vahdet Haftası olarak ilan edildi. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi dün Kürdistan eyaletinin seçkinleri ve kültürel aktivistleriyle dostane bir toplantıda mezhepler arasındaki birliğin güçlendirilmesi gereğini vurguladı ve şunları söyledi. Bugün Kürdistan'da kalkınma ve ilerleme için barışı sağlamak her kesimden herkesin görevidir. İran İçişleri Bakanı ayrıca Vahdet Haftası'nda hepimiz güçlü ve birlik içinde olduğumuzu, düşmanların İslam'dan ve güçlü İslam İran'dan korktuğunu göstermeliyiz dedi. Vahidi Kürdistan vilayetinde son dönemde yaşanan ayaklanmalara ve barışı bozmak için yapılan karşı devrimci girişimlere işaret ederek Kürt halkı 43 yıldır düşmanların entrikalarına karşı her zaman karşı çıktı ve gençlik bugün Kürt halkının sempatisini kazanan hangi suçların olduğunu bilmeli. İçişleri Bakanı terör örgütleri çökmenin eşiğindekilerle el ele dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü Peyman Cebeli, Milli Medya'da dönüşüm programını gerçekleştirme sürecine vurgu yaptı. Cebeli, yayın kuruluşunun dönüşüm planının gerçekleştirme yolunu sürdürme kararlarını ciddi olarak değerlendirdiklerini söyledi. Dün Değişim Ufku'nun ikinci toplantısında konuşan Cebeli şöyle dedi. Milli medya mensupları arasında dönüşümün oluşturulması ve sürdürülmesi konusunda fikir birliği ve empati var. Cebeli ayrıca ulusal basın mensuplarıyla birlikte ve tek ses olarak dönüşüm ve engelleri aşma yolunda yürüyor ifadesini kullandı. Ulusal medyanın hareketi ilerliyor ve birçok ilerleme ve büyük başarılar elde edildi. Daha büyük gelişmeleri, nimetleri ve daha parlak meyvelerin temellerine yol açacak ilerleme ve başarılar da yolda diyen Cebeli, şehitlerin aileleri ve direniş sözlü edebiyat yazarlarının yanı sıra yardımcıları ve yayın kurumunun diğer yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşilen bu toplantıda görünür ve gizli engellerin ve zorlukların varlığı organizasyonun dönüşüm hareketini asla durduramaz dedi.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı 50 milyon dolarlık ilaç ihracatı gerçekleştiğini duyurdu. Son yıllarda genç İranlı bilim insanları ve uzmanlar COVID-19 hastalığının tedavisi için çeşitli aşılar da dahil olmak üzere çeşitli ilaç ve aşıların üretiminde önemli başarılar elde etti. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatımi Emin, ülkede ilaç sektöründe yıllık ihracat 50 milyon dolar civarında. Bu sektördeki ihracatın ise 2 milyar dolara çıkması mümkün dedi.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in İran'daki ofisi başkanı Rabin Nandi, İran sadece bağımlılığın önlenmesine değil aynı zamanda bağımlıların tedavisi ve rehabilitasyonunda da lider durumunda dedi. İran İslam Cumhuriyeti uluslararası kurumların Amerika ve Avrupa ülkelerinin yükümlülüklerini yerine getirmemelerine rağmen uyuşturucu madde kaçakçılığıyla ciddi ve kesintisiz bir şekilde mücadele ediyor. UNICEF'in İran'daki ofis başkanı Rabin Nandi, dün Meşid'in Horasan Rezervi eyaletindeki kızlar için ilk sağlık ve güçlendirme merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada İran, çocuk ve gençleri bağımlılıkla mücadelede ve özellikle bugün açılan tesiste kız çocuklarına destek oluyor dedi.
Nijerya İslami Hareket lideri Şeyh İbrahim Zakzaki, başta Müslümanlar olmak üzere ülkelerin İran İslam devrimi örneğini takip ettiğini belirterek, Suudi Arabistan'ın Amerika ve İngiltere adına Nijerya'da Şiilere karşı hareket ettiğini vurguladı. İbrahim Zakzaki El Alem kanalına verdiği demişti, bu ülkedeki Şii hareketinden Suudi Arabistan'ın özellikle Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın onlara karşı oynadığı role atıfta bulunarak, Veliaht İran İslam Cumhuriyeti'nin Şiileri ve dünyanın mazlumlarına özellikle de Nijerya'da Müslümanlara yönelik desteğine karşı hareket ettiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nde hükümet ve halkın birlik içinde olduğunu belirten Zakzaki, İran hükümeti ve halkı Nijerya'da Şiileri desteklemek için elinden gelen her şeyi yapıyor dedi. Zakzaki, Suudi Arabistan'ın Nijerya'daki Müslümanların öldürülmesindeki rolüyle ilgili olarak şunları söyledi. New York Times ile yaptığı bir konuşmada Suudi Arabistan Veliaht Prensi tehditkar bir tonla Afrika'da Hizbullah'a benzer bir hareketi bastırdıklarını ve bu hareketin lideri Zakzaki'nin İran'dakine benzer bir İslami hükümet kurmasını engellediler dedi.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Nasrullah Müslümanların pratik birlik ve dayanışmaya sahip olması gerektiğini söyledi. Seyyid Hasan Nasrullah Vahdet Haftası münasebetiyle yaptığı konuşmada İmam Hümeyni'nin Peygamber Efendimizin doğum günü tarihi konusunda Ehl-i Sünnet ve Şii arasındaki ihtilafın olduğuna ve bunun için Hicri Kameri takvime göre 12 ile 17 Rebiülevvel arasındaki tarihi Vahdet Haftası olarak ilan etmesine atıfta bulunarak Müslümanlar pratik bir birlik ve beraberliğe sahip olmalı ve ihtilafları değil ortak noktaları bir araya getirmeliler veya ihtilafları konularda birbirlerini anlamalılar dedi. Nasrullah konuşmasının bir başka bölümünde Lübnan ile işgal altındaki Filistin arasındaki deniz sınırı konusunda da değinerek önümüzdeki saatlerde geleceğimizi belirleyecek ifadesini kullandı. Nasrullah Filistin meselesine değinerek Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmeler büyük önem taşıyor ve Siyonist rejim ve yetkililer için şok edici dedi.
Filistin fetih ve Hamas hareketleri Siyonistlerin herhangi bir eylemine Filistinler tarafından çok sert tepki göreceğini belirterek Kur'an-ı Kerim'in Siyonistler tarafından yakılmasının sonuçları konusunda uyarıda bulundu. İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Abdüllatif El-Kanu bazı Yahudi yerleşimcilerin eski El-Halil'deki bir cami yıkanında bazı Kur'an-ı Kerim nüshalarını yakmalarının çok çirkin bir saldırı olduğunu dile getirerek bunun mutlaka karşılığının verilmesi gerektiğini vurguladı. El-Kanu yaptığı yazılı açıklamada Yahudi yerleşimci militanların bu yaptıklarıyla havayı iyice kızıştırmak amacıyla ileri gittiklerine dikkat çekti. El-Kanu, Yahudi militanların ve onları destekleyen işgal güçlerinin sergilediği ırkçı tutumun, onların doğrudan İslam dinini hedef alan bir din savaşı çıkarma çabası içinde olduklarına delalet ettiğini ifade etti.
Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı hükümetin bir an önce kurulması çağrısında bulundu. Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Şeyh Homam Hammoudi, dün Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Muhsin El-Mentlevi ile yaptığı toplantıda son siyasi gelişmeleri ele aldı ve Irak'ta mevcut çıkmazdan kurtulmak için parlamentonun bir an önce girişiminde bulunmasını ve hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini söyledi.
Türk ordusu Suriye'de Halep'in kuzey eteklerinde bir köyü topçu saldırısıyla hedef aldı. El Alem kanalına göre Türk ordusu topçuları salı günü Halep'in kuzey eteklerindeki Harbel köyü çevresini 7 havan mermisiyle hedef aldı. Yerel Suriyeli kaynaklar Türk hükümetinin desteklediği sözde Özgür Suriye ordusunun Hamza grubunun üstlerine saldırdığını da bildirdi. Bu çatışmalarda bir sivil hayatını kaybederken 2 sivil de yaralandı.
Türkiye Parlamentosu sosyal medya alanının kontrolünü artıracak bir yasa tasarısını değerlendiriyor. Son 3 günde 14'e onaylanan 40 maddelik yasa tasarısına göre tüm haber siteleri ve kitle iletişim araçları kendi kanallarından yayınlanan veya yeniden yayınlanan içeriklerden sorumlu olacak ve failler ayrıca 1 ila 3 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilecek ve para cezasına da mahkum edilecekler.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre görüşmede Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ve tahıl anlaşması ele alındı.
Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya tarafıyla yapılan esir takası sonucu 32 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını, ülkeye getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Rusya ile yapılan esir takası neticesinde 32 askerin Ukrayna'ya iade edildiği bilgisi verildi. Aynı zamanda esir takası çerçevesinde savaşı hayatını kaybedenlerden 62 kişinin cesedinin Rusya tarafından Ukrayna'ya iade edildiği de belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ukrayna hükümetinin eylemlerini terörist gruplarla karşılaştırdı. TASS haber ajansına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna'nın eylemlerini en kötü terör örgütleriyle karşılaştırarak Kiev'in yıllardır Batı'nın parasıyla istihbarat ve siyasi desteğini hücre terör örgütleri kurmak için kullandığını duyurdu.
Euro bölgesine üye ülkelerdeki enflasyondaki eşi benzeri görülmemiş artış ve özellikle gıda fiyatlarındaki keskin yükseliş çeşitli Avrupa ülkelerinde gösterilere ve sokak protestolarına neden oldu. Muhabirimizin verdiği habere göre İtalya, Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nde hükümete ve ekonomi siyasetlerine karşı ve fiyatlardaki artış protesto edildi.
Ve son haberimiz, Amerikan askerler arasındaki intiharların artması bu ülkenin yetkililerini endişeye sevk etti. Başta dünyanın farklı yerlerinde uzun süreli görevlerde bulunmak zorunda kalanlar olmak üzere farklı sektörlerdeki Amerikan askerlerinin kötü zihinsel psikolojik durumu artmış ve Amerikan ordusunda intihar salgınına damgasını vurmuştur.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Türkiye'li siyasetçilerin Türkiye'deki Amerikan askerlerinin Türkiye'den çıkarılmasına vurgusu etrafında. Merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu ve yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde kıyıya yakın adalarda son dönemdeki eylemlerine dikkat çekti ve olayın arkasında Washington'un olduğunu, Amerika'ya karşı Türkiye hükümetinin ciddi bir eylemde bulunarak ülkedeki Amerikan üslerini kapatmasını istedi. İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok sayıda İslami eğilimli üyesini kendine çeken yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan, Ankara ile Atina arasında son zamanlarda devam eden gerilimlerle ilgili bir soruya cevap olarak, her iki ülkede NATO üyesi ve aralarındaki çatışma ihtimalini çok yüksek görmüyorum, ancak gerilim var dedi. Son aylarda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin verimsiz siyasetleri iç ve dış arenada ülkeyi ciddi bir çıkmazla karşı karşıya getirmiş ve Türkiye'li yetkililer ülkenin ekonomik krizini ve insanların geçim sorunlarını sona erdirmek için Türkiye'nin bir planı olmadığını pratikte kanıtlamıştır. Bu bağlamda Erdoğan'ın hükümetine yönelik eleştiriler de önemli ölçüde arttı. Erdoğan hükümetinin siyasetlerinin işlevsizliği, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu ülkenin iktidar partisinden her geçen gün uzaklaşmasına neden oldu. Aslında Türkiye'de iktidar partisi üyelerinin azalması her gün gündemde. Aynı zamanda mevcut olumsuz durumda Erdoğan hükümetindeki bazı yolsuzluklara yol açan siyasetlere yönelik ifşalar Erdoğan hükümetinden memnun olmayanların sayısını arttırdı. Genel olarak Erdoğan hükümetine yönelik eleştirilerin eşi benzeri görülmemiş seviyede artması ve Türk medyasının eleştirileri ciddi derecede artmış durumda. Erdoğan hükümetinin siyasetlerini her gün sorgulayanların sayısı giderek artıyor. Bu olumsuz koşullara rağmen Ankara hükümeti ittifak yoluyla ülkede siyasi gücü elinde tutmaya devam edebilecek partileri kendine çekmeye çalışıyor. Ancak şu ana kadar yanına oyları etkileyecek MHP hariç bir partiyi getiremedi.
Fatih Erbakan'ın Amerika'nın Türkiye'deki askeri üslerinden çıkarılmasına ilişkin son açıklamaları bağlamında Erdoğan hükümetinin iç ve dış alanlarda maceracı politikaların ve diğer ülkelere yönelik tehditlerinin önemli bir bölümünün Ankara'nın bağımsız olma ve önemli kararlar almada bağımsızlığa sahip olmak isteğinden kaynaklandığı da unutulmamalıdır. Buna rağmen 1920'lerde yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra özellikle 1940'lı ve 1950'li yıllarda başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere Türkiye'ye hep batılı ülkelerin müttefiki ve bu egemen ülkelerin askeri kolu olarak her zaman bir rol oynamıştır. Ancak Ankara hükümetinin bağımsız kararlarının Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemine alındığı 2011 yılından itibaren Türkiye'nin sorunları iç ve dış alanda hep artmıştır. Bu sorunlar öyle bir durumda artmaktadır ki bu ülkenin mevcut sorunlarına kısa vadeli son vermesi pek olası değil. Her neyse, Yunanistan hükümetinin Amerika'nın da yardımıyla son zamanlardaki tehditleri bağlamında dikkate alınması gereken ciddi bir noktada mevcuttur. Türkiye Cumhurbaşkanı Yunan hükümetini Türkiye'nin bir gecede Yunanistan'a saldırabileceği konusunda uyardığından Atina hükümeti adaları, özellikle Ege Denizi'ndeki Türk kıyılarının yakın adaları silahlandırmak için ek çaba sarf etti. Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik tehditleri Türk halkını iki NATO üyesinin birbirine karşı savaşa giremeyeceğini bildiği bir ortamda yapılıyor. Açıkçası Türkiye ve Yunanistan savaşa girerse Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO üyeleri özellikle Amerika sessiz kalmayacak ve savaşı başlatanlara karşı sert tepki göstereceklerdir. Ancak yine de Türkiye'nin Yunanistan'a saldırma olasılığının olmadığı ve kamuoyunun laf ve aldatma boyutunu taşındığı da belirtilmelidir. Türk siyasetçilerin Erdoğan hükümetinden tek bir beklentisi var. O da Amerikan askeri güçlerinin Türkiye'den çıkarılmasıdır. Bu taleplere rağmen Erdoğan hükümetinin bu konuda bir adım atması pek mümkün görünmüyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İsrail Yahudi Ajansı bürosunun Bakü'ye taşınması etrafında. Siyonist rejim Yahudi Ajansı düşündürücü bir eylem çerçevesinde merkezini Rusya'dan Azerbaycan ofisine, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne taşıdı. Bu hususta Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği nezdindeki eski büyükelçisi Arif Şahmarlı olarak bilinen Arif Mehmedov açıklamada bulundu. Bu, Moskova'daki Yahudi Ajansı ofisinin faaliyetinin ilk engellenişi değil. Daha önce de 1996'da İsrail Yahudi Ajansı'nın Moskova'daki ofisi kapatılmıştı. Ancak Siyonist yetkililer Rusya'nın İsrail için öneminin duyurulması ve medyada daha az yer bulan diğer sebeplerle bu ajansın Moskova'daki faaliyetini sürdürebilmişti. Bu yıl Rus hükümetinin ırkçı İsrail rejiminin Ukrayna'ya verdiği destek sebebiyle Yahudi Ajansı'nın Moskova'daki ofisini kapattığını söylemek gerekir. Ukrayna'nın Amerika liderliğindeki batılı hükümetlerin kışkırtmasıyla başlayan savaşla birlikte gaspçı İsrail rejimi Amerikan siyasetlerini takip ederek Ukrayna hükümetinden yana tavır aldı. Siyonist rejimin bu eylemi bu ırkçı rejim ile Rusya arasında ilişkilerde gerilimi arttırdı. Yahudi Ajansı'nın ana görevi gerçek Yahudilerin işgal altındaki Filistin topraklarına dönüşlerini sağlamak, onlara yardımcı olmaktır. Dünya Yahudi toplumuyla ilgili meselelerle ilgilenen bu Siyonist örgüt 1929'da kuruldu. Bu arada ajansın temsilciliği 1989'dan beri Sovyetler Birliği'nde ve merkezinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Aslında Sovyetler Birliği'nin çöküşünden 3 yıl sonra, affedersin 3 yıl önce bu ajans faaliyetlerine Sovyet Cumhuriyetlerinde başladı. Aynı zamanda Yahudi Ajansı'nın şubesi 1992'den beri Rusya'daki Yahudi göçmenleri işgal topraklarına götürmekle meşgul ve Moskova'da temsilcilik ofisinde faaliyetlerini devam ettirmişti. Bununla birlikte Haziran 1996'da Moskova'daki Yahudi Ajansı ofisinin açılmasından kısa bir süre sonra Rusya Adalet Bakanlığı yabancı sivil toplum kuruluşlarının tescil kurallarına uymama olarak adlandırdığı gerekçesiyle bu şüpheli Siyonist örgütün faaliyetini askıya almıştı.
Rus yetkililer aynı dönemde şunları da duyurdular. Moskova'daki Yahudi Ajansı'nın şubeleri Rusya yasalarına aykırı olarak ülkenin farklı bölgelerinde yayılmıştır. Ayrıca bu Siyonist örgütün teçhil belgeleri 4 yıl sonra hala eksik ve sorunlu. Rusya Adalet Bakanı ayrıca şunları söyledi. Yahudi Ajansı'ndan uluslararası tüzel kişiliğini Moskova hükümetine kanıtlamak için gerekli belgeleri sağlaması istendi. Rusya'daki Yahudi Ajansı yetkililerin bu davranışları bu Siyonist teşkilatın Rusya'daki yaklaşık 30 yıllık faaliyeti boyunca bu ofisin Moskova hükümetini tescili için gerekli belgeleri sağlamadığını, aynı zamanda her zaman ve çeşitli şekillerde kural ihlali yaptığını göstermiştir. Siyonist kurumların kurulmasının temelleri ise Rusya'nın ulusal çıkarlarıyla çelişmekte olduğu da ortadadır. Moskova'daki Yahudi Ajansı'nın ofisinin faaliyetlerinin yeni dönem askıya alınması bu yılın Haziran ayından bu yana başladı. Yahudi Ajansı'nın ofisinin Moskova'dan Bakü'ye taşınması ise mevcut sorunlara ek olarak gelecekte İlham Aliyev hükümetinin komşu ülkelerle yaşadığı sorunları ikiye katlayacaktır. Aslında Rusya'da tescil için gerekli belgeleri 30 yıldır Moskova makamlarına teslim etmeye yanaşmayan bir örgütün İlham Aliyev hükümetine bu konuda en küçük belgeyi vermesi pek mümkün değil. Başka bir deyişle Siyonist yetkililerin bakış açısına göre İlham Aliyev hükümeti İsrail'den tescil belgeleri ve faaliyet izni almaya muktedir değildir. Bu bağlamda İlham Aliyev hükümetinin ırkçı İsrail rejimiyle dostluk iddiasına rağmen yakında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sorunlarını çözmek için çok para ve zaman harcamak zorunda kalacağını şimdiden tahmin edebiliyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Siyonistler arasındaki dostluğun zararları ise çok uzak olmayan bir gelecekte ortaya çıkacaktır. Böylece bu dostluklar Aliyev ve ailesinin Bakü yönetiminden çekilmesine ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının yok edilmesine yol açabilecektir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Mehr 1401, Hicri Kameri 15 Rebiülevvel 1444 ve Miladi 12 Ekim 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bugün Hicri Şemsi 20 Mehr, İranlı ünlü şair Hacı Şemseddin Muhammed Hafız Şirazi anma günüdür. Hicri Şemsi 727 yılında İran'ın güney kentlerinden Şiraz'da dünyaya gelen Hafız Şirazi, Kur'an tefsiri, hikmet, Arap edebiyatını üstün kabiliyetle öğrendi ve Kur'an-ı Kerim'i çeşitli kıraatlerle ezber etmesinden dolayı Hafız lakabıyla ünlendi. Büyük arif, hekim ve edip olan Hafız sahip olduğu üstün kabiliyetiyle her zaman hayatta kalan şiirler söyledi. Hafız, İslami talimler ve Kur'ani anlatımlar ve kinayelerden yararlanarak İran edebiyat tarihinin en güzel gazellerini söyledi. Ve bu yüzden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hafız'ın vefatının 600. yıl dönümü kongresinde yaptığı açıklamada, Hafız'ı anmayı aslında İslami ve İran kültürünün anısı olarak telakki edip, onu İran kültürünün en parlak yıldızı olarak tanımladı. Hafız'ın divanına bugüne kadar çeşitli şerhler yazılmış ve bu divan birçok dile çevrilmiştir. Hacı Hafız Şirazi Hicri Kameri 792'de vefat etti. Yıl önce böyle bir günde Hicri Şemsi 20 Mehr 1192 yılında İran'ın Rusya'dan yenilmesinin ardından İran'la Rusya arasında Gülistan Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma İran'la Ruslar arasında 10 yıl süren savaşların birinci aşamasının bitiminden sonra İngiltere hükümetinin müdahaleleriyle iki ülke arasında imzalandı. Bu anlaşma uyarınca o tarihe kadar Rusya tarafından ele geçirilen bütün kentler Rusya topraklarının içine kaldı ve Rusların Karabağ, Bakü, Derbent, Lenkeran ve Taleş'in bir kısmı üzerindeki mülkiyet hakkı kabul edildi. İran ayrıca Dağıstan, Gürcistan ve Ermenistan bölgeleriyle ilgili tüm iddialarından vazgeçmeyi kabul etti. Ayrıca Hazar Denizi'ndeki seyir hakkı İran'dan alındı ve buna karşılık Rus hükümeti Abbas Mirza'nın veliahtlığını kabul etme ve onun iktidara gelmesini garanti etme sözü verdi. Bu anlaşmada iki ülkenin sınırları kesin olarak belirlenmedi. İki ülke sınırlarının belirsizliği ve Gülistan Antlaşması hükümlerinin belirsizliği İran hükümetinin bu anlaşmayı görmezden gelmesine ve Rusya'yı boş yere suçlamasına neden oldu. Bu süreç sonraki yıllarda İran ile Rusya arasında ikinci savaşın oluşmasına yol açtı ve İran'a Türkmençay adı verilen bir başka kara anlaşma dayatıldı. 28 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Mehr 1373'te İranlı ünlü araştırmacı ve mütercim Mahmud Riyazi 60 yaşında bir hava kazasında vefat etti. İran'da petrolün millileştirilmesi olayları sırasında eğitimini sürdürmek için Meşhed kentine gitti ve ardından siyasi mücadelelere girdi. 28 Mordad 1332 darbesinden sonra Mahmud Riyazi bir süre subaylık okuluna gitti ve ardından meslek okuluna girdi. Hicri Şemsi 1341 yılında mezun olan Riyazi eğitimini elektrik fakültesinde devam etti. Mahmud Riyazi hayatının sonunda miladi 1990 yılına kadar dünya medeniyetinin hikayesini tercüme etmeye başladı. Riyazi büyük güçlerin yükselişi ve düşüşü, Rusya, Batı ve Çin enerji krizi gibi eserleri tercüme etti ve emperyalizmin kısa bir analizini kaleme aldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Babacan, ülkemizin yalnızlık senfonisini bitireceğiz.
Yeni Çağ.
Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı. %50 çıktı.
Yeni Mesaj.
İhracat ikliminde bozulma devam ediyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara, 10 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde Bilgi Çarpıtma Yasası başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Millet başta ekonomi, adalet olmak üzere birçok alanda devasa sorunla boğuşurken iktidar 3 ay tatilin ardından açılan meclisin önüne ilk olarak kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen sansür yasasını getirmesi başta muhalefet olmak üzere birçok kesimden tepki aldı, diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Seçime giderken sosyal medyayı kontrol altına almak amacı taşıdığı görülen bu teklife tepkiler sürerken iktidarın ısrarı da düşündürücü. Teklifin değişmeden kabul edilmesi durumunda haber alma hakkı, ifade hürriyeti ve iletişim alanında kökten değişiklik olacak. Haber siteleri, süreli yayın tanımı kapsamına alınacak, tekzip süreci uygulamasına başlanacak, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma adıyla yeni bir suç tanımlanacak. Tasarının en çok tartışılan meselesi de bu. 14 maddesi kabul edilen teklif yasalaşırsa bu maddeye göre bunun yapanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gelecek. Yoruma açık bu maddeye her şey sokulup cezalar verilebilir. Yoruma açık olduğu için yargılananları savunanlar bile yargılanabilir. Meclis açılır açılmaz gündem sansür yasası olurken CHP'nin bütün milletvekilleri tarafından imzalanan kanun teklifi de gündemin ilk sırasına oturdu. CHP'nin teklifinden bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü meselesinin olmadığını ama yasağın kaldırmasının kanunla değil anayasayla yapılması gerektiğini söylemesiyle mesele farklı boyutlara taşınmış oldu. Erdoğan'ın grup konuşmasında benim kızlarım bu işin mağduriyetini çekti. Ve ben kızlarımdan bir tanesini üstelik de İmam Hatip'te İstanbul'da okutamadım. Çünkü oradaki yönetim sıkıntılıydı. Türkiye'nin başka bir vilayetinde kızım okulunu tamamladı. Bunların çilesini ben çektim. İmam Hatip okulunun kapısında anneleri günlerce, aylarca nöbet tuttular cümlesi dikkat çekiciydi.
İbrahim Kahveci 10 Ekim tarihli Karar Gazetesi'nde "Millet parasını neden TL'de tutsun?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Paranın iki ana işlevi olduğunu yazmıştık. Değişim aracı olması, değer saklama aracı olması. Elbette paraların bunların dışında da işlevleri vardır. Ama ana işlev olarak bu iki maddeyi sayabiliriz. TL şu anda ne durumda? Değişim aracı olarak kullanılmaya devam ediyor. Zaten piyasada bir iyi para bir de kötü para varsa kötü para iyi parayı kovar. Ve piyasada dolaşımda kötü para kalır diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Şu anda piyasada TL'nin daha çok dolaşması iyi para olmasından değil, kötü para olmasındandır. TL'den kaçılır ve iyi para evlerde, bankalarda saklanır. Veriler ortada. Türkiye'de şu anda TL'nin değer saklama aracı işlevi %24.3. Bu feci bir durum. Yıllardır tekrarladığım bir cümlemi yine ve yeniden tekrar ediyorum. Ne yapıyorlarsa tersini söylüyorlar ya da ne söylüyorlarsa tersini yapıyorlar. Şimdi konumuza bakalım. Yeni ekonomi modeli dedikleri şeyde ne diyorlar? Liralaşma. Tam bir yıl önce bankalarda toplam mevduatın %42.6'sı TL bazındaydı. Yeni modelde adına liralaşma dedikleri dönemde TL mevduat oranı %24.3'e geriliyor. Bu mu liralaşma? Bu durumu şu soru ile cevap arayalım. Millet parasını neden TL'de tutsun? Son bir yılda TÜİK'e göre tüketici enflasyonu %83.45. İstanbul Ticaret Odası'na göre ise %107.42. Türk İş Gıda enflasyonu ise %137.4. Bakınız rakamlar ortalama 3 haneli. Yani %100 civarında. Peki bankalarda tüketim yerine TL'de kalıp tasarruf yapanın getirisi ne? Merkez Bankası verilerine göre 30 Eylül'de ortalama TL mevduat faizi %15.77 ve faiz düşmeye devam ediyor. Şimdi düşünün. Bir tüketici geçen yıl bir tüketim yapmak yerine 1000 lirasını bankaya yatırıyor. Bir yıl sonra parası 1.155 TL'ye geliyor. Oysa geçen yıl almak isteyip almadığı ürünlerin fiyatı yaklaşık olarak artık 2000 liraya yükseldi. Yani TL tasarrufçusu reel olarak parasının %42.5'ini kaybetti. Tasarruf yaparak para kaybetti ama öyle %1-2'sini değil, neredeyse yarısını kaybetti. Burada bir sorum da ilahiyatçı kesime. Faiz haram diyorsunuz da tasarruf ile parasını kaybeden bu insanların parasını kim almış oluyor? Tasarrufçunun parasını alanlar helal para mı almış oluyorlar? 2001 krizinde IMF bize bir kural dikte etti. Kendi ülkenden ve kendi vatandaşlarından kendi paranla borçlanacaksın dedi. Bunu ilk olarak Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hazine garantili müteahhitler için bozdu. Hazine garantili müteahhitlere Amerikan doları ve Avrupa eurosu üzerinden garantiler verildi. Sonra büyük işi 2018-2019'da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptı. O günlerde en fazla yerli milli söylemi kullanılırken Türkiye'de iç borçlanma bile Amerikan doları gibi yabancı varlıklara döndürüldü. Yani ne söylenmiş ise tam tersi yapılmış. Acaba diyorum bugün TL'yi dolara endeksleyen zihniyet yarın ülkemizin hangi egemenlik hakkını dış güçlere endeksleyebilir? Çünkü kanun hükmünde kararname ile bir yerlilik operasyonu değil, milli paranın yabancı bir paraya endekslenmesi işidir. Olaya bir de egemenlik açısından bakmanızı öneririm. Liralaşma adı altında dolarlaşma yaşıyor ve bunu milli olarak satabiliyoruz. İşte ortada bir başarı var dersek o başarı da tam burasıdır.
Tahran Radyosu.
Remzi Özdemir 10 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde Türkiye'nin en iyi bankası başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bir banka düşünün, bir gün önce Türkiye'nin en iyi bankası ödülünü alıyor. Yine 2 yıl önce dünyanın en iyi dijital bankası ödülünü alıyor. Bu bankanın müşterisisiniz ve kredi kartını taşıyorsunuz. Cumartesi günü arabanıza benzin almak için istasyona gidiyorsunuz. Kredi kartınızla ödeme yapmak istiyorsunuz ama kartınız limit yetersizliğinden onay vermiyor. Oysa kredi kartınızın limiti fazlasıyla var. Bir daha deniyorsunuz, olmuyor. Paranız veya başka kartınız varsa ödeyip çıkıyorsunuz. Yoksa ruhsatı bırakıyorsunuz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Aynı işlem lokantada veya alışverişte başınıza geliyor. Bankanın çağrı merkezini arıyorsunuz ama ulaşamıyorsunuz. Çünkü çağrı merkezi felç. Çünkü sizin gibi binlerce, on binlerce hatta yüz binlerce insan var ve panikle bankayı arıyor, ulaşamıyor. Hemen internete girip kartınızı kontrol ediyorsunuz. Adeta şok oluyorsunuz. Gelin görün ki bu kadar büyük ve güçlü bankada saçma sapan sistem hataları yaşanıyor ve müşteriler mağdur oluyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinleme için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonunuza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferrakû.
Vahdet Haftası Özel.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberinin veladetiye dönümü ve vahdet haftasını idrak ediyoruz.
Bu çerçevede size özel bir program hazırladık. Şimdi hep birlikte programımızın 4. bölümünü dinleyelim.
İslam aleminin birlik ve dayanışmasının temel taşı rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından atıldı. Müslümanların Medine'ye hicreti üzerinden henüz 5 ay geçmeden Allah Resulü sahabeye şöyle buyurdu. Allah yolunda ikişer kişi birbirinizle kardeş olun. Böylece muhacir ve ensar olarak adlandırılan Mekke ve Medine Müslümanları ikişer ikişer kardeş oldular. Böylece İslami vahdet ve dayanışmanın ilk temel taşı Allah Resulü tarafından atıldı ve İslami yüce değerler kardeşlik ve vahdet cahiliyenin içi boş, anlamsız ve saçma değerlerinin yerine geçti.
Evet, İslam peygamberi Kur'an-ı Kerim ayetlerine istinat ederek İslami toplumları ilahi sağlam ipe sarılmaya ve tefrikadan kaçınarak Allah Teala'ya kulluk gölgesinde tek ümmet olmaya davet etti. Müslümanlar da bu davetle birlik oldu. Kardeşlik bağları ile birleşen bu vahdet ile beraber Müslüman toplumlar daha da güçlendi. Öyle ki düşmanlara karşı zaferler ve fetihler kazanmaya başladı. Allah Resulü bu bilinçli uygulaması ile Müslümanların vahdeti onlara izzet ve iktidar kazandırdığını gösterdi. bu İslam ümmeti için daha büyük hedeflere ve daha önemli maslahatlara kavuşmak üzere ufak tefek ihtilafları bir kenara bırakmaları ve sevgi, şefkat ve samimiyet ekseninde derin vahdet ve dayanışma içinde yaşamaları bağlamında büyük bir dersti.
Rebiülevvel ayı rahmet ve nur peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin veladet ayıdır ve vahdet haftası mutlu ayda yer almaktadır. İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni, Sünni ve Şii rivayetlerde yer alan Hazretin doğum tarihleri arasında kalan günleri vahdet haftası olarak adlandırarak bu haftayı İslam ümmetinin gönül birlikteliği, kardeşliği ve vahdeti için bir fırsata çevirdi.
Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed muhacirler ve ensarı kardeşlik misakı yapmaya davet ederek Müslümanların arasında gönül birlikteliği ve kardeşlik ruhunu geliştirdiği gibi yüce ahlak ve eğitici davranışları ile Müslümanları cahilce sürtüşmelerden sakınmaya ve sabırlı davranıp aralarındaki vahdet temellerini güçlendirmeye ve önemsiz konuların onları vahdet gibi büyük bir ülküden uzaklaştırmasına müsaade etmemeye teşvik ediyor. Allah Resulü vahdet İslam ümmetine harikulade bir güç armağan edeceğini ve Müslümanları düşmanların en ağır fırtınalarına karşı sağlam bir set gibi koruyacağını çok iyi biliyordu.
Günümüzde İslam dünyası her zamankinden daha çok Allah Resulü'nün vahdet konusunda has tutumunu ve davranışını okumaya ve gerçekçi bir şekilde yorumlamaya muhtaçtır. Bugün Yemen milleti yıllardır yıkıcı bir savaşın ateşinde yanmakta ve hala Suudi Arabistan'ın düşmanlığından kurtulamadığı anlaşılmaktadır. Afganistan'da ise terör saldırıları ve Müslümanların toplu halde katliam haberleri artık sıradan haberler haline gelmiş ve mazlum Afgan halkının gözyaşlarına adeta hiçbir merhem bulunmamıştır. Irak ve Suriye'de tekfirci IŞİD terör örgütünün işlediği cinayetlerin yara izleri hala göze çarpmaya devam ediyor. Yanan ve yıkılan evler, perişan olan kadınlar, kızlar, yetim kalan çocuklar ve binlerce acı hepsi mezhep ve ideoloji temelinde itirafların ürünüdür.
Hal böyleyken acaba şimdi İslam dünyasının Allah Resulü'nün açık öğretilerine ve Kur'an-ı Kerim'in aydın ayetlerine geri dönme ve tefrika ve şiddetten el çekme zamanı gelmemiş midir? Bu şartlarda nasıl Kur'an-ı Kerim'in Hucurat Suresinin 10. ayetinde Müslümanlar hangi ırktan ve kavimden olursa olsun birbiriyle kardeştir gibi açık ve net buyrukları göz ardı edilebilir? Acaba Müminun suresinin 52. ayetinde şüphesiz bu bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir, ben de sizin Rabbinizim, öyleyse benden sakının ayeti göz ardı edilebilir mi hiç? Evet, Kur'an-ı Kerim tüm Müslümanları gönül birlikteliği ve vahdete davet ediyor ve sevgi, kardeşlik ve dostluk İslam dinini benimsedikleri için Yüce Allah tarafından onlara sunulan nimetler olduğunu ve Müslümanlar bu nimetlerin ve kardeşliğin değerini bilmeleri ve sıkı sıkıya ilahi ipe sarılmaları gerektiğini vurguluyor.
Tahran Radyosu.
İslam düşmanları bu semavi din zuhur ettiği ilk günden itibaren Müslümanların arasında ihtilaf ve tefrika çıkarma peşinde olmuştur. Düşmanların en önemli sloganı tefrika yarat, yönetten ibarettir. İslam düşmanları ta baştan günümüze dek hile, şike, sahtekarlık, rüşvet, yalan vaatler ve özellikle İslam ümmeti arasında sahte ve şiddet yanlısı tarikatlar kurarak Müslümanların arasında tefrika ateşini alevlendirmek ve aralarında savaş çıkarmakla şom hedeflerine ulaşmaya çalışmıştır. Düşmanların arasında İngiltere her zaman Müslüman toplumları birbirine düşürmekte başı çekmiştir. Bundan başka şimdilerde küresel siyonizmde İslam karşıtı kim varsa düşünce odalarına toplanarak İslam dinini ve Müslümanları yok etmek için planlar yapıyorlar. Bu zümre İslam dinine darbe vurmak için tefrika çıkarmayı temel silahları olarak kullanıyor. Dolayısıyla Müslümanlar onlara karşı daha duyarlı ve daha basiretli olmaları gerekiyor.
مطلق العاني الأسير مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى
Kuşkusuz Müslüman alimler ve düşünürler Müslümanların arasında vahdetin kurulması ve hakiki düşmanların tanıtılmasında oldukça etkili rol ifa eder. Müslüman alimlerin İslam dünyasının vahdetinde rolü çok önemli ve kader belirleyicidir. Öyle ki İslami toplumların aydın bir geleceğe doğru ilerlemesine ve insani değerler açısından yücelmesine vesile olabilir. İslam alimleri Allah Resulü gibi söz ve amelleriyle vahdetin en iyi öncüleri olabilir. İslam alimleri Müslümanları düşmanları tanımaya ve bilinçlenmeye ve basiretlerini geliştirmeye davet ederek bu bağlamda önemli rol ifa edebilir.
İslam dünyasının vahdetini her zaman en önemli meselelerden biri olduğunu vurgulayan İslami kalıp rehberi, Müslümanları birbirinin inancına saygı göstermeye ve diğer mezheplerin inancına hakaret etmekten şiddetle sakınmaya davet ediyor. Ayetullah Hamene'yi İslam dünyasının temel ihtiyacı vahdet olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. İslam dünyası bugün İslam ümmetinin düşmanı olan cepheyi tanımaya ihtiyacı vardır. Düşmanlarımızı tanımalıyız, dostlarımızı tanımalıyız. Bazen bazı Müslümanların kendi dostlarına darbe vurmak için, kendi kardeşlerine darbe vurmak için kendi düşmanlarıyla birlik olduğuna şahit oluyoruz. Bu durum İslam ümmetini olumsuz etkiliyor, zayıf kılıyor. Bu durum basiretsizlikten kaynaklanıyor. Bugün İslam dünyası bu basirete ihtiyacı vardır. Bu düşünceye ve bu tedbire ihtiyacı vardır. İslam dünyasının önemli ihtiyacı vahdettir.
Sallallahu aleyk ya Muhammed ya Habiballah.
يا عاشق المصطفى
أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد لذك صفا وطاب وقت الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد
Maalesef hem Şii ve hem Sünni mezheplerinde bazı ulema ve düşünürler yaptıkları konuşmalarıyla fitne ve ihtilaf ateşini daha da körüklüyor ve bilerek veya bilmeyerek İslam peygamberinin isteği ve Kur'an-ı Kerim'in vahdete vurgu yapan ayetlerinin aksine hareket ediyor ve sonuçta İslam ümmetine en kötü zulümleri reva görmüş oluyor. Kuşkusuz İslam ümmetinde tefrika, kin ve nefret kokan hiçbir söz İslam peygamberinin sünnetiyle bağdaşmaz ve Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kelamına aykırıdır.
Rahmet peygamberi tüm Müslümanların kardeş ilan ederek onlara hangi çağda olursa olsun ortak kitap, ortak kıble, tek bir Kabe ve son ilahi peygamber ekseninde büyük vahdet kurmayı ve İslami izzet ve ihtişamı sergilemelerini öğretti. Gerçi bugün sevgili Peygamber Efendimiz aramızda değil ama sünneti ve siyeri ve değerli vaatleri hala aramızdadır. Ve kim hayatını o hazretin kriterlerine uygun düzenleyecek olursa hiç kuşkusuz tefrika ve itilaf değil, vahdet habercisi olacağı kesindir.
Evet, vahdet haftası Müslümanların Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberinin kıymetli siyeri ekseninde birlik ve dayanışmalarını takviye etmek için değerli bir fırsattır. Kuşkusuz Allah Resulü'nün iyi düşüncesi, güzel ahlakı, adalete dayalı hükümleri ve hak sözü İslam ümmeti arasında ihya olursa bu ümmet hiçbir zaman ihtilaflara sürüklenmez ve düşmanlar da tefrikacı emellerine ulaşmaz.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberinin veladetiye dönümü ve vahdet haftası dolayısıyla hazırladığımız programımızın 4. bölümünün sonuna geldik.
Bu arada arzu ederseniz bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hafız-ı Ana Günü.
Ekim günü tanınan İranlı büyük şair ve arif Hafız-ı Anma günüdür.
Biz de bu bağlamda sizlere özel bir program hazırladık. Hep birlikte dinleyelim.
Ekim günü ünlü İranlı şair ve arif Hafız-ı Anma günüdür. Bu vesileyle İslam İran'daki bilimsel ve akademik merkezlerde şiir geceleri, özel toplantılar ve edebi konferanslar düzenlenmektedir. Hafız, Hicri Kameri 8. yüzyıl yani miladi takvimin 14. yüzyılda yaşamış ünlü bir şair ve arifti. Kur'an-ı Kerim'i ezberlediği için hafız olarak tanınan bu şairin asıl ismi çoğu biyografi ve tezkire yazarları tarafından Hacı Şemseddin Muhammed olarak belirtilmiştir.
Hafız'ın ailesi, yetiştirmesi ve hayatı hakkında kesin bilgiler mevcut değildir. Doğum tarihi konusunda bile birçok ihtilaflar vardır ve araştırmacılar onun doğum tarihini Şiraz'da Hicri Gameri 727 olarak kabul etmişlerdir. Söylenenlere göre Hafız babasını çocukken kaybetmiş ve sonrasında annesiyle çok zor süreçlerden geçmiştir. Bu nedenle kemale gitme yolunda bir yandan da geçimini sağlamak için çalışmak zorunda kalmıştır. Onun bir arkadaşı ve daha sonra Hafız'ın divanının ilk derleyicisi olan Muhammed Golendam'a göre ailenin sorunları çözüldükten sonra Hafız bilim kervanına katılabilmiş ve Şiraz'da döneminin alimlerinin ve edebi ustalarının derslerine katılabilmiştir.
Muhammed Golendam, Hafız Divanı'na yazdığı ön sözde Hafız'ın döneminin iki yaygın bilgi alanında yani din ve şeriat bilimleriyle Fars ve Arap edebi ilimleri üzerinde çalıştığını ve araştırmalar yaptığını ve hocası Kavameddin hizmetinde Kur'an hafızı olduğunu belirtiyor. Hafız döneminde yaygın olduğu gibi büyük alimlerin nezdinde hikmet ve kelam kitaplarını okumuş ve görünüşe göre bu sırada Zamanşehri Küşafi olarak bilinen Zamanşehri Kur'an tefsirini açıklamalar eserini yazdı ki bu eserin günümüze ulaşamadığı belirtilmektedir.
O dönemde büyük alimlerin ve mutasavvıfların derslerine katılarak Şiraz'da çok yaygın bir şey olmuştu. Hafız ise bu derslerde şüphesiz döneminin sufilerini ve büyüklerini tanıdı ve onlardan büyük şeyler öğrendi. Ancak merhum Üstad Zerrin Kub'un aktardığı gibi Hafız sufi silsilesine dahil olmadı ve onlarla iyi geçinmedi. Bunun sebebi çoğu araştırmacıya göre riya ile karışmış ve asıl yolundan sapmış olan o dönemin tasavvufunun durumunda aranmalıdır.
Tüm araştırmacılara ve düşünürlere göre bir sanatçının yetişmesinde ve mükemmelleşmesinde ve onun Allah vergisi yeteneklerinin gelişmesinde toplum ve onu yöneten sosyal ve politik durumda dahil olmak üzere çeşitli faktörler rol oynar. Tabii ki Hafız da bu durumdan müstesna değildir. Hafızın yaşadığı yüzyıl, Hicri 8. yüzyıl, yani Moğolların, Tatarların ve Timur'un İran'ın şişili bölgelerine yönelik yıkıcı saldırıların yaşadığı yıllardı. Bu nedenle Hicri kameri 7. ve 8. yüzyıl tarihçiler tarafından en korkunç dönem olarak adlandırılmaktadır.
Bu yüzyıllar İran tarihinde katliamlar ve cinayetler yüzyılları sayılır. Ancak bu saldırıların tarihinde kaydedildiği gibi İran'ın bazı bölgeleri çeşitli nedenlerle bu saldırılardan korundu. Örneğin Cengiz Han'ın saldırısı sırasında Fars bölgesi de dahil olmak üzere kimi güney ve batı bölgeleri daha az saldırıya uğradı. Ardından Cengiz'in halefleri tarafından yönetilmeye başlandı. Böylece Salgurlu krallarının dönemi bölgede başlamış oldu.
Bu kralların kendileri de ilim ve edebiyatı seven kişiler olması bu devirde edepler ve alimler yetiştirilmesine ve bu bölgede birçok mektep, cami, hangah ve ilim merkezi kurulmasına yol açtı. Bu gelişme Fars bölgesinin güvenli bir bölge olarak birçok büyük insanı bir araya getirmesine ve bir bilim merkezi haline gelinmesine de Sadi ve Hafız gibi parlak yeteneklerin yetiştirilmesine zemin oluşturmasına neden oldu.
hafız, ilim adamlarının, yazarların, mutasavvıfların ve büyük şairlerin bir araya geldiği böyle bir ortamda ilmi ve edebi açıdan en iyi şekilde yetişmiş, zekası doğuştan gelen ve şaşırtıcı yeteneğiyle seleflerinin mirasından en iyi şekilde yararlanmış ve şiirleri daha verimli hale getirmiştir.
Çağdaş bir tarihçi ve yazar olan Dr. Zabiullah Safa şöyle düşünüyor. Hafızın Fars edebiyatı ile ilgili okumaları o kadar geniş çaptı ki neredeyse hiçbir şah, beyit veya baş yapıtı cevapsız bırakmamıştır. Mevlana, Kemal Hocendi, Saadi, Hümam Tebrizi, Hacı Kermani ve diğer Fars şiiri ve edebiyatının büyük isimleri ve en iyi beyitleri hep hafız tarafından karşılanmıştır.
Doktor Safa'ya göre bu nedenle, yani seleflerinin eserleriyle tanışması nedeniyle şiirleri bir yandan derin felsefi ve tasavvufi düşünceler içerirken diğer yandan güzel ve ince şiirsel ve duygusal temalar içermektedir. Bu araştırmacıya göre hafızın sözleri Mevlana, Sa'di, Hüsrev Dehlevi, Hacı Kirmani ve diğer çağdaşlarının sözlerinde gördüğümüz tüm koşulları içeriyor. Artık kendi düşünce tarzını da bu eserlerde yansıtmaya çalışmasını da görüyoruz.
Tahran Radyosu.
Önde gelen çağdaş hafız araştırmacısı değerli Hafızname kitabının yazarı olan Profesör Bahiyettin Hürremşahi, gazel şiirinin tarihini inceleyip hafızın tarzının binlerce yıllık Fars şiiri tarihi boyunca benzersiz olduğu sonucuna da varmıştır. Onun ve diğer araştırmacıların yaptığı çalışmalar hafızdan önce gazelin Farsça'da daha çok dünyadaki sevgili etrafında ona ulaşma arzusu ve ondan uzak kalmaktan şikayet etme durumu etrafında olmuştur. Ancak bu tür şiirler aksine irfan dolu şiirler ve gazeller söyleyen, Allahu Teala'ya yönelen ve irfani konuları ele alan Senai ve Attar gibi şairler olmuştur. Hafız öncesi dönemde bu iki alanda en çok bilinen isimler Mevlana ve Sa'di'dir. Onların şiirlerini inceleyerek Sa'di'nin çoğu şiirlerinin dünyadaki sevgiliye ve Mevlana'nın çoğu şiirlerinin ise semavi ve maddi olmayan sevgiliye ait olduğunu anlıyoruz. Ancak hafız tüm gazel söyleme yöntemlerini bilerek yaratıcılığı ve dehasından da yararlanarak iki yöntemi de tarzı da birleştirip yeni bir gazel söyleme türünü ortaya koydu.
Hafızın şiiri birçok araştırmacı tarafından üslup ve içerik açısından Mevlana'nın mistisizmi, Saadi'nin aşkı ve Hayyam'ın felsefi düşüncelerinin bir birleşimi ve harmanı olarak değerlendirilmiştir. Ama elbette hafızın şiiri bu durumlarla kısıtlı kalmamıştır. Hafız, bu büyük İranlı şairlerin hiçbirinin şiirinde bulunmayan lirik şiirde yeni yöntemler yaratmıştır.
Hafız'ın şiirinin kendine has özellikleri vardır. Bunlar arasında siyasi ve sosyal konuların ve temaların ifade edilmesi, doğruluk ve affetme gibi ahlaki ve pratik bilgeliğin örnekleri ve mit oluşturma olarak adlandırılan Kalender ve Piri Mugan gibi yeni karakterlerin yaratılması da yer almaktadır. Bu özellikler ve diğer durumlar Hafız'ın şiirine özgüdür. Ondan önce yaygın değildir ve gazellerde görünmemiştir.
Hafız, gazelinin özellikleri arasında en önemli olan ve onun tarzını ve üslubunu yansıtan özellik, gazelin her beytinin muhteva ve anlam bakımından bağımsız olmasıdır. Yani Hafız'ın gazelinde çoğu zaman her beyit anlam bakımından diğer beyitten bağımsızdır. Bu durum ise Rudeki'den Hafız'ın çağdaşlarına kadar yüzlerce yıllık tarihi boyunca gazel kompozisyonunun tam tersidir.
İngiliz şarkıyacı ve Hafız araştırmacısı Arthur John Arbery şuna inanıyor. Hafız gençlik çağında bile o kadar eleştirel bir görüşe sahipti ki, gazelin içeriğini çoklu hale getirerek gazelin sanat yanını daha da zenginleştirdi. Hafız'ın yaratıcılığı gazelin iki veya birkaç konuyu içerebileceği ile ilgiliydi. Gitgide Hafız deneyimlerini artırdıkça bu yöntemi kullandı ve gazel alanında ciddi yaratıcı eserler ortaya koydu.
Evet değerli dinleyicilerimiz, tanınmış İranlı hafız araştırmacısı Bahaeddin Hürremşehir'in sözüyle bugünkü sohbetimizi noktalamak istiyoruz. Bu araştırmacıya göre hafız bu topraklarda yetişen hepimizin gönlümüzün yanına oturan en sempatik, en hoş ve en mahrem sanatçıdır. Hafız sadece bizimle konuşmakla kalmıyor, aynı zamanda bizim adımıza ve bizim tarafımızdan da konuşuyor. Hafız bu milletin sözcüsüdür. Dünyada bu kadar sıcak ve samimi şair sayısı çok azdır.
Muhterem dinleyiciler, Hafız'ı Anma Günü dolayısıyla sizlere hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden ziyaret edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne vurgu yaptığı belirtildi. İran'ın Kerman Eyaleti Başsavcısı, eyalette Siyonist İsrail rejimi istihbarat servisi için casusluk yapmak ithamıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını duyurdu. Filistin İntifadası'nı destekleme Uluslararası Konferansı Genel Sekreteri, olayların ve ayaklanmaların açıklanmasına vurgu yaptı. İran İçişleri Bakanı, mezhepler arasında birliği güçlendirmek gerekiyor açıklamasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü Peyvan Cebelli, Milli Medya'da dönüşüm programını gerçekleştirme sürecine vurgu yaptı. UNICEF Ofisi Başkanı, İran bağımlılığı önlemede ilerleme kaydettiğini belirtti. Şeyh Zakzaki, İslam Cumhuriyeti Müslümanlar için bir modeldir dedi. Ve Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri, Müslümanların pratik birlik ve dayanışmaya sahip olması gerektiğine vurgu yaptı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.